Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Mart pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da mitingde konuştu. Birçok konuya değindi. Birazdan yer veririz. İstanbul'da mevcut metroların tamamı bize aittir dedi Cumhurbaşkanı. Özgür Özel İzmir'deydi. Bu bölgeyi ziyaret etti. Erdoğan İzmir'e kayyum atamak istiyor diye bir açıklama yaptı. Rusya'da yas var sevgili dinleyiciler. Hafta sonundan gelen bir acı haber, terör saldırısı. 137 kişi hayatını kaybetti ve Moskova saldırganları, ki 4 kişiydi, yakalandılar, mahkemeye çıkarıldılar. Birazdan detaylarına yer veririz. Yargıtay yeni başkanını seçecek. Yargıtay'da bugün seçim var. Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 1017 kez teftiş yapıldığını, hiçbir şey bulamadıklarını söyledi. Murat Kurumsa, İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek diye bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasında mal takası polemiği var sevgili dinleyiciler. Bilmeyenler için birazdan paylaşacağız kimler neler söyledi. Erbakan'dan iktidara ekonomik kriz eleştirisi geldi. Gökhan Zan'ın şikayetiyle bu ses kayıtlarında sesi olan ve bu kayıtları ortaya çıkardığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı. Gazze'de yardım bekleyenlere bir saldırı düzenlendi. 19 kişi hayatını kaybetti. Antalya ve Gaziantep'te trafik kazaları vardı. 5 can kaybı haberi geldi. Muğla'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabaha karşı yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun. Türkiye'de halkın %85'i ekonomiden şikayetçi. Bir araştırma. İpsos Türkiye'nin araştırması, birazdan yer vereceğiz. Adana'da sahte avukat skandalı. Kadir İnanır biliyorsunuz hastaneye kaldırıldı, bilinci kapalı şekilde. Ameliyat oldu, pıhtının temizlendiği bilgisi paylaşıldı, yoğun bakımda uyutuluyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor ve meteorolojiden özellikle Marmara, Ege için şu anda bir fırtına uyarısı var, yağış uyarısı da var. Ankara için de fırtına uyarısı yapıldı. Kadınlar Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek Down sendromlu futsal milli takımı finale yükseldi. Bugün final karşılaşması var. Şimdiden başarılar dileklerimizi iletiyoruz ve hemen programın başında bir de döviz tablomuza bakıyoruz. Şu anda dolar 32 lira 5 kuruş, euro 34 lira 75 kuruş, gram altın 2237 lira olarak görünüyor liste fiyatıyla karşımızda. Ama mesela şu saatlerde, şu dakikalarda bankaya baktığımızda dolar 33 lira 37 kuruş. Euro 36 lira 10 kuruş, altının gramı 2353 lira. Yani gram altın fiyatına baktığımızda liste fiyatıyla bankadaki fiyatı arasında 100 liradan fazla fark var. Çeyrek altın 4035 lira görünüyor ama muhtemelen serbest piyasada 4300-4400 lira bandındadır diye tahmin ediyorum. Belki de daha fazladır şu dakikalarda. Kısaca başlıklarımız böyle, sadece bu kadar değil. Ama bir program içerisinde hepsini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz sevgili dinleyiciler. Malum seçim yaklaşıyor, artık son hafta içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. İstanbul'da mitinge katılan kişi sayısının 650 bin olduğunu duyurdu. Aslında burada hep 1,5 milyona alışıktık biz dedi. Yani daha önce 1,5 milyon gelirdi, şu an 650 bin var. Ama durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz dedi. İstanbul'un bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var dedi. Bu şekilde bir eleştirisi vardı aynı zamanda CHP'ye ve İstanbul yönetimine. Mevcut metroların tamamı bize aittir, bize dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim anlamadığım bir şey var. Mevcut metrolar şu anda tamamı veya bir kısmı veya işte çoğu, her neyse, birine mi ait? Yani mesela AK Parti'ye mi ait? Veya ne bileyim iktidara mı ait? Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mi ait? Yani metrolar birilerine mi ait? Yoksa vatandaşın mı, kamunun mu? Buradaki mesaj tabii ki şu. Hepsini biz yaptık mesajı muhtemelen, ama hani bu bize ait, benimdir falan mesajları çok veriliyor son dönemlerde. Seçime giderken artık vatandaş demek ki bunları nasıl algılıyorsa, nasıl karşılıyorsa, herhalde anketlerden bu sonuçlar çıkıyor ki bu tip hitaplar son dönemde sıklaştı. Bu arada biliyorsunuz mitingden dolayı Marmaray AK Parti'ye tahsis edilmiş diyebiliriz. İsmail Saymaz'ın haberi vardı. Yeniden Büyük İstanbul mitinginde Marmaray'ı partiye tahsis ettikleri ortaya çıkmış. Neden? Çünkü böyle bir yazı var, buna da İsmail ulaşmış. Kritik bu bilgi. Hatta bu bilgi paylaşıldı, görsel olarak da paylaşıldı. İşte saat kaç kaç arası ücretsiz olacağı, bunu da AK Parti il başkanlığının karşılayacağı yönünde bir yazı var. Her ne kadar böyle bir Devlet Demiryolları çalışanı uygulamaya itiraz edip bir açıklama yapmış olsa da suç işliyorlar diye, bu herkese bedava anlamına gelir, herkes mitinge gidiyorum der, demiryoluna da para ödemez demiş. Her ne kadar böyle olsa da şimdi bunu AK Parti istedi ve aynı zamanda bu uygulamayı TCD'de hayata koydu dese de netice itibariyle buradan bir şey çıkmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz. Murat Kurum diyor ki bu mitingde İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek. 5 yıldır İstanbul ihmal ediliyor diyor Murat Kurum. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var, onlara da yer vereceğiz ama önce Özgür Özel'e bir bakalım. Özgür Özel önce Ankara'daki mitingindeydi. İsrail'le ticareti durdur, ticaret durmadan zulüm bitmez dedi. Birinci tepkisi buydu. İkinci tepkisi, bir olay yaşandı sevgili dinleyiciler. Bir olay yaşandı ve ardından hemen gözaltılar geldi. Bu da neydi? Böyle bir broşür dağıtan birisi vardı. Yani iddia o ki, yani AK Parti'nin broşürü falan deniyor ama üzerinde bir parti logosu falan da yok. Bunu dağıtan kişiyi suçüstü yakalıyorlar. Ki şu anda bu kişi serbest. Suçu engellemeye çalışan, yani ona müdahale eden kişilerse gözaltına alındılar. Ne diyeceksiniz bu? Yani bir elinde böyle afişler var vesaire falan filan, bu afişler içerisinde hiç bugüne kadar olmayan, yani doğru olmayan şeyler var. İşte mesela 5 yılda İBB reklama ayrılan bütçeyi kat be kat artırarak İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti yazıyor mesela. Veya işte Avrupa'nın en genç ulaşım filosu 5 yılda hurdalığa çevrilerek işleyemez hale getirildi gibi birçok başlık var bunun içerisinde. Şimdi bunu dağıtan kişi dediğim gibi serbest bırakılmış. Yani bir suç işlemedi deniyor. Dağıtana müdahale edenler şu anda gözaltına alındılar. İşin enteresan kısmı bu. Ama şunu söyleyelim, işte Özgür Özel diyor ki gözaltına alınan arkadaşların arkasındayız diyor, böyle bir mesaj veriyor. Hamza Dağ ile ilgili bir tepkisi vardı. Hamza Dağ da o atadı diyor Erdoğan'la ilgili. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor dedi yapmış olduğu açıklamada. Peki diğer hemen adaylara bakalım. Ekrem İmamoğlu neler söylüyor? 5 yılda 1017 kez teftiş yapıldığını söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. 1017 kez teftiş ve hiçbir şey bulamadılar diyor. Zaten bakın yani 1017 değil, eğer bir şey bulabilecek olsalardı birileri kasıtlı bir şekilde bunu isteselerdi 3-5 denetimde zaten bir şeyler bulurlardı. Bugüne kadar böyle bir şey çıkmadı değil mi? Yani İBB yönetimi o kadar hassas davrandı ki öyle anlıyoruz. Yoksa bir sürü şey çıkartabilirlerdi. Şu var bu var yoktan var edilebilirdi. Bunlar bile olmadığına göre demek ki çok hassas bir dönem geçirmiş, öyle çalışmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bunu anlıyoruz. 1017 kez olmuş denetim, bunu bilmiyorduk, bunu da Ekrem İmamoğlu paylaştı. Yeni projelerle 20 bin konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız dedi aynı zamanda. Şimdi bakın bir başka tartışma konusu var, o da şu. Mansur Yavaş'ın bir mal takası teklifi oldu Turgut Altınok hakkında, onunla ilgili biliyorsunuz. Dedi ki mal takası yapalım istiyorsa. Çünkü Turgut Altınok'un mallarının ne kadar çok olduğu ortaya çıktı biliyorsunuz. Ki hatta kendi beyanının dışında farklı mallarının olduğu da ortaya çıktı. Mesela işte Antalya'da 600 daire gibi. Kendisine bu sorulduğunda bir basın mensubu hanımefendi tarafından ne demişti? O önceden babadan, o babadan dedi. Yani ne bileyim, babadan olunca mal sizin sayılmıyor mu mesela, bilmiyorum yani. Neyse böyle bir tartışma var şu anda. Netice itibariyle Mansur Yavaş gel takas edelim diyordu malları. Şimdi Turgut Altınok'tan bir cevap geldi. Bunların hepsini verelim, Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle takas edelim. Değişiyorsa tabii dedi. Londra'dan aldığı evle takas edelim dedi. Bunun üzerine Mansur Yavaş'tan bir açıklama var ki kızımın morgıçla taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var dedi diyor. İşte takas yapalım vesaire falan dedi diyor. Yani karşılıklı böyle bir mal takası tartışması var şu anda Ankara'da. Vatandaşın işine yarar mı bu tartışma? Yaramaz. Erbakan'dan yeniden refah seçmenine bir çağrı vardı ki iktidara tepki gösterdi. Kaybettiriyorsunuz diyordu ya iktidar partisi, AK Parti şu anda yeniden refah partisine. Biz kaybettirmiyoruz, size İsrail'le ticaret kaybettiriyor, size rantçı belediyecilik anlayışınız kaybettiriyor diye bir tepkisi vardı Erbakan'ın sevgili dinleyiciler. Ha, bu arada AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu var yeniden refah partisinden istifa edip. Ona ilişkin de birileri mal bulmuş mağrip gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar diye bir açıklama yaptı. Fatih Erbakan'ın açıklaması bu şekildeydi. Ve Gökhan Zan. Gökhan Zan'ın biliyorsunuz adı bir ya da birkaç kayıt içerisinde geçmişti. Bu kayıtlar yayınlanmıştı. Ardından Gökhan Zan şikayetçi olacağını söylemişti. Bu ses kayıtlarında Turgay Kocakaya adı geçiyordu biliyorsunuz. Onunla yapılan bir görüşmeydi bu görüşme. İşte bu ses kaydı soruşturmasında Turgay Kocakaya'nın evi aranmış ve kendisi de tutuklanmış. Anladığım kadarıyla eşiyle ilgili de bir arama kararı vardı. Ona ilişkin bir haber şu anda yok. Nihal Kocakaya, pardon, kuzeniymiş. Kuzeni Nihal Kocakaya aranıyormuş, öyle bir bilgi var bu olayla ilgili. Ve Moskova. Moskova'yı kana buladı yine teröristler sevgili dinleyiciler. 137 kişi şu ana kadar gelen bilgiye göre hayatını kaybetti. Biliyorsunuz bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısı gerçekleşti ve ülkede şu anda yas var doğal olarak. Yakalandılar yani birçok kişi, 11 kişi yakalanmıştı ama 4'ünün direkt bu saldırganlar içerisinde olduğu söylenmişti. O 4'ü mahkemeye çıkarıldı ama 4'ünü gördünüz mü? Nasıl bir dayak yemişler? Yüz göz şiş, kiminin üstünde işte böyle bandajı vesairesi falan duruyor. Bir tanesi tekerlekli sandalyede baygın getirildi, kendinde değildi. Bu şekilde getirildiler ki bir görüntü de yayınlandı. Bu saldırganlardan birisi, yani o görüntü biraz tabii tuhaf bir görüntü olsa da söyleyelim, penisine elektrik verip sorgulandığı bir görüntü vardı. Bu görüntü de yayınlandı. Yani Rusya diyor ki ben böyle bir şey yaparsan bize, ben de seni böyle sorgularım diyor. Özellikle bunu basına veriyor bu görüntüleri. Buna benzer bir yöntemle bir sorgulama gerçekleştirilmiş. Tabii 4 tutuklama var. Terör örgütü DAEŞ bunu üstlendi biliyorsunuz. Hatta Horasan grubu üstlendi, öyle söyleyelim. Bu İstanbul'da hani Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne bir saldırı vardı ya, onun arkasındaki grup olduğu söyleniyor. Bu Horasan grubunun özellikle bunu yaptığı ifade ediliyor ki dediğim gibi zaten bu saldırıyı onlar üstlenmişlerdi. Peki bir kısa aramız var sevgili dinleyiciler, reklamlara gidelim, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kripto Odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi program başında aktarmış olduğumuz bir başlık vardı. Muğla'da meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde bir depremdi. Kısa süreli bir endişeye yol açtı bu deprem. Bunun dışında olumsuz bir ihbar yok. Merkez üssü köy Ceyiz'di ki sabaha karşı meydana geldiği için insanlar yataklarında bu depremi hissettiler. Hisseden yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye deprem gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin bir diğer gerçeği neydi? Aslında bundan her gün sıklıkla bahsediyoruz. Şu aralar daha çok bahsediyoruz ki seçim. Seçim yaklaşırken enteresan bir bilgi paylaşıldı yine. TRT Haber'le ilgili bu bilgi. 24 saatin 4'te birini Erdoğan ve AK Parti adaylarına ayırıyor. TRT Haber ve muhalefeti yok sayıyor haberi var. Sözcü'de Başak Kaya'nın haberi. Ve AK Parti'ye 6,5 saat, CHP'ye 67 saniye vakit ayırdığı ortaya çıktı TRT Haber'in. Bu bilinmedik bir şey mi? Değil. Tahmin etmediğimiz bir şey mi? Hiç değil. Çünkü bugüne kadar benzerlerini çokça yaşadık daha önceki seçimlerde. Ama doğru mu? Yani bunu doğru mu kabul etmeliyiz? Hayır, doğru kabul edilmemeli. Daha önce de söyledim, yani bir devlet kurumu TRT. Bırakın devlet kurumu olmasını, haber veren bir kanalın zaten etik bir şekilde davranması gerekiyor. Biz bile yayınlarımızda, haber bültenlerimizde haberlere yer verirken eşit bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Nasıl ki muhalefetin haberlerini veriyorsak iktidar partisinden haberleri de veriyoruz. Nasıl mümkün olduğunca muhalefetten tüm kanattan haberler vermeye özen gösteriyorsak benzer şekilde diğer partileri de gözetmeye çalışıyoruz. Yani kaldı ki biz özel bir kurumuz. Yani biz aslında daha çok kendi politikalarımızla ilerleyebiliriz. Ama dediğim gibi bizim yayınlarımızda da benim yayınımda da duyuyorsunuz bunları. Yani iktidar haberlerini de duyuyorsunuz burada. Vermiş oldukları açıklamalara yer veriyoruz geniş geniş, biliyorsunuz. Kaldı ki TRT'den bahsediyoruz. Yani sizin bizim vergilerimizle dönen TRT'den bahsediyoruz. Ha sadece böyle mi? Değil. Yani sizin bizim vergilerimizle dönen, mesela yurt dışında bazı ülkelerde, Avrupa'da baktığımızda sadece insanlardan alınan vergilerle dönen işletmeler var. Ama Türkiye'de TRT ayrıca bir de bunun üzerine reklam alıyor, biliyorsunuz. Yani aslında reklam pastasından da büyük bir pay alıyor. Ve ondan sonra dönüp istediği gibi devlete yakın, devlete derken devlet demeyelim, iktidar partisine yakın yayınlar yapıyor. Hani sıkıysa yapmasın durumu var sanki, öyle mi? Antalya'da bir trafik kazası vardı. 3 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda bir trafik kazası haberi de Gaziantep'ten geldi. Maalesef burada da 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Hatay'da deprem hasarlı bir evde yangın çıktı. Ancak bu evin daha öncesinde boşaltıldığı bilgisi geldi. Dolayısıyla yangında bir can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ve devam ediyoruz. İpsos'un yapmış olduğu araştırma, bugün Nihat'ın da konusu buradan hareketle oluştu, biliyorsunuz ki sosyal medyada halen daha bunun üzerine konuşuluyor. İpsos Türkiye'nin yapmış olduğu araştırmaya göre halkın %85'i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylüyor. Yani bugüne kadar yıllar içerisinde yapılmış olan 2022'den bu yana yapılmış olan araştırmalar var. Aylık bazda yapılan araştırma ki bunun tablosunu da, grafiğini de yayınladılar aynı zamanda. İpsos Türkiye tarafından yayınlandı. Şimdi burada baktığımızda son olarak biz Şubat 2024'ü görürüz. %85 sorunun ekonomi olduğunu söylüyor. Türkiye'nin en önemli sorununun. Doğal afet bir ara ön plana çıkmış ama doğal afet şu anda anladığım kadarıyla çok daha gerilerde. Ama göçmen sorunu var bundan sonra, fakat şöyle söyleyelim, yani o veriler o kadar düşük ki, yani göçmen sorunu %2-3 civarında görünüyor bu ankette. %85 ekonomi diyor, %2-3 göçmen sorunu diyor. Ve yani burada bir dönem, yani deprem yaşanan dönemde 2023'ün Şubat'ında deprem, doğal afet çok konuşulmuş. Böyle bir tepki varmış. Yani Türkiye'nin en önemli sorunu deprem diyenler olmuş. Özellikle 2023'ün Şubat ayında. Ekonomi diyenlerin sayısı da azalmış o dönemde. Sonra Mart-Nisan böyle devam etmiş 2023'te. Ama Temmuz 2023'ten itibaren tekrar %90 bir oranla Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi denmiş. Yani vatandaş en çok doğal olarak, hep bunu söylüyorum yayında, ekonomiyi düşünüyor. Yani ekonomi derken öyle dövizdi, dolardı, borsaydı, finanstı, grafiklerdi, tablolardı, bunlar değil, cebini. Herkes doğal olarak önce kendi cebini düşünüyor. Çok da normal. Ama buna rağmen bir ilerleme var mı? Yani hayat pahalılığında bir gerileme var mı? Her seferinde böyle büyük büyük vaatler verildi. Et fiyatları inecek, şu böyle olacak. İşte ithal edince her şeyin fiyatı düşecek falan. Bir sürü şey söylendi. Var mı böyle bir düşüş? Yani siz mesela hayatınızda satın alma gücünüzün iyileştiğini görüyor musunuz? Dışarı bir yere, restorana giderken bir akşam yemeği mesela veya bir iftar programına kendi paranızla katılabiliyor musunuz? Yani bir endişeniz var mı yok mu? Markete girdiğinizde, bir alışveriş yaptığınızda, marketten çıkarken ne kadar ödeyeceğinizi tahmin edebiliyor musunuz? Ben geçen gün bir markete girdim, kasiyerle konuştum. Dedim ki ne kadar çıkar burası? Dedi ki abi sence ne kadar çıkar? Ben bir şey söyledim, o yaklaşık iki katına yakın bir şey söyledi. Gerçekten iki katı çıktı. Tahminimin iki katı çıktı ki benim tahminim biraz dolu doluydu. Yani işte enflasyon var, hayat pahalılığı var, ona göre bir şey söyledim. Benimkinin iki katı çıktı aldıklarımın fiyatı. Ve aslına bakarsanız içinde bir şey yok. Yani bir şey yok derken işte gıda maddesi bile yok yani. Et yok, kıyma yok, tavuk yok, balık yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani burada %85 görünüyor, gayet normal. İnsanlar terörü İkinci, üçüncü planda görüyor. Göçmen sorununu çok daha gerilerde görüyor ki bakın göçmen sorunu bizim için ileride karşımıza çıkacak en büyük sorunlardan birisi. Belki şu anda biz bunu evet hissediyoruz, yaşıyoruz, problemdir diyoruz, sorundur diyoruz, olmasaydı diyoruz, olmasın istiyoruz falan ama ileride bu ülkede, Türkiye'de kalan göçmenlerin yaşamaya devam ettiğini ve burada tabii ki doğal olarak çoluk çocuğa karışıyorlar, daha da nüfusları artıyor. Bundan mesela 20 yıl sonra, 30 yıl sonra o çocuklar büyüyecek. Bu ülkede yaşamaya devam edecekler. İleride daha da büyük sorun olacak Türkiye için. Sadece Türkiye için değil, dünyada nereye göçmenler gidiyorsa o bölgelerde buna benzer sorunlar yaşanacak gibi görünüyor. Devam ediyoruz. Emekliler. Şimdi emekliler en büyük tartışma konusu oldu ya. İşte acaba... Yani emekli bundan sonra bir iyileştirme görür mü, bir zam görür mü, alır mı? 2024 emekli yılı dendi ya. Ya bir emekli olarak 2024'ün sizin yılınız olduğunu hisseden bir şey yaşadınız mı? Şu an ilk 3 ayını geçtik 2024'ün. Ya evet galiba 2024 gerçekten de emekli yılı, ne güzel adımlar atıyorlar dediğiniz oldu mu şu ana kadar hiç? Şimdi şunu söyleyelim, emeklilerle ilgili ne müjdesi verildi? Bankalar promosyonu arttıracak dendi ya. Şimdi dolayısıyla bugünden itibaren bu promosyonlarla ilgili başvurular olabilecekmiş ama özellikle kamu bankalarından bahsediyoruz tabii. Kamu bankaları var bunlar içerisinde. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları. Yani bize reklam vermeyen hangi banka varsa hepsi bunlar içerisinde var. Biliyorsunuz bir de böyle bir durum var. Yani kamu bankası vesaire falansa, iktidara yakın bir işletmeyse falan, aman tukaka, bize reklam hiçbir şekilde vermiyorlar. Yani bizim dinleyicimiz içerisinde onların müşterisi yokmuş ya da potansiyel müşterisi yokmuş gibi davranıyorlar. Neyse bu parantezi kapatalım. Şimdi bugünden itibaren böyle başvurular yapılabilecekmiş. Siz de bankanızla görüşürsünüz. Ona göre bir karar alabilirsiniz. Onu hatırlatmış olalım. Türkiye'de neyin sahtesi yok ki diyoruz ya zaman zaman. İşte bu ülkede doktorun sahtesi oldu, avukatın sahtesi oldu, savcının sahtesi oldu, hemşirenin sahtesi oldu. Bunların hepsini gördük. Gıda da birçok ürünün sahtesini gördük. İçecekte, alkollü içeceklerde birçok ürünün sahtesini gördük. Yine bir sahtelik skandalı var. O da Adana'da. Sahte avukat. Kendisini avukat olarak tanıtıyormuş. Adana Adliye Sarayı içerisinde cübbesini de giymiş falan, böyle fotoğrafları var, pozları var. Evine düzenlenen operasyonla yakalanmış. Evindeki ruhsatsız silah ve adli evraklarla yakalanmış. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklanmış bir kadın. B.S. diye geçiyor burada adı, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Yani buradan kendine bir takım çıkar sağladığı söyleniyor. Anladığım kadarıyla duruşmalara falan girmemiş ama bir takım çıkarlar elde edebilmek için kendisini böyle lanse etmiş. İngiltere merkezli gelen bir açıklama var. Son yılları etkisi altına alan Covid-19 benzeri yeni bir salgının kapıda olabileceği konusunda bir uyarı gelmiş. King's College London'da bulaşıcı hastalıklar üzerine klinik öğretim görevlisi olan bir doktor, Dr. McDermott böyle bir açıklama yapmış. Bir sonraki salgının yakın olabileceği konusunda bir uyarısı olmuş. Yani umarız olmaz diyoruz ama o Covid-19 dönemini de hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Sanki çok çok eskide kalmış gibi düşünüyoruz ama maalesef ne günler yaşamıştık, hatırlasanıza. Kız çocuklarını taciz eden bir antrenör kaçmaya çalışırken yakalanmış. Türk Ordu'da spor salonu sahibiymiş. Aynı zamanda antrenörmüş. Salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmış. 12 ve 14 yaşlarındaki 3 kız çocuğu şikayetçi olmuşlar. ÖM diyor burada ismi. Daha sonra da kendisinin tutuklandığı bilgisi geldi mahkeme tarafından. Niye ismini yazmıyorsunuz? Yani niye sadece ÖM olarak belirtiyoruz? Daha geçtiğimiz günlerde Rütük'ten gelen bir yazı vardı. Ki bence çok da doğru bir yazı. Bu tip olaylarda böyle taciz vesaire falan, kadın cinayetleri bu tip durumlarda, yani kadının veya taciz edilenin ismini vermek yerine bunu yapan ahlaksızların ismini vermek gerekiyor. Ya bundan bahsetmek gerekiyor. Kadir İnanır herkesi bir korkuttu. İşte beyinde pıhtı attı dendi. Sonra inme geçirdiği ifade edildi. Dolayısıyla bunun karşılığı olarak ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı hastane tarafından. Ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştiği de söylendi. Yoğun bakımda entübe edildiği, ancak durumunun stabil olduğu, 24 saatte 48 saat arasında uyutulmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Acaba bir hayati tehlike var mıydı? Buna dair hastaneden bir açıklama gelmedi veya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması var. O da buna benzer bir açıklama yapmadı ama Yeni Levent İnanır bir açıklama yaptı. Hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Acaba bir aras kalır mı? Yani bir problem çıkar mı bundan sonra? Onu göreceğiz. Umarız olmaz diyordu. Umarız olmaz. Geçmiş olsun. Acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı bir trafik kazası yaptı. Suriye uyruklu İbrahim M'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı ve maalesef İbrahim M hayatını kaybetti. Oradan böyle bir haber geldi. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona erecek, hatırlatalım. Zaten 1 Nisan'a kadar devam edecekti ama şimdi biz de bunu hatırlatmış olalım sizlere. Ama bir yandan meteorolojiden gelen uyarılar var. Özellikle İstanbul için peş peşe yapılan uyarılar var. Marmara bölgesine kuvvetli yağış uyarısı var ve fırtına uyarısı. İstanbul için uyarı, fırtına. Güneyden esecek olan, güney ve güneybatıdan esecek olan rüzgarlardan bahsediliyor. Zamanla da kuzeybatı yönlerinden de kuvvetli rüzgar olacağı ifade ediliyor İstanbul'da. Sadece İstanbul mu? Değil. Marmara bölgesi için geçerli ve aynı zamanda Ege bölgesi için de şiddetli fırtına uyarısı yapılıyor. Hatta deniz seferlerinde buna göre düzenlemeler yapıldı. Benzer şekilde Ankara Valiliği'nin de bir uyarısı var. Kent genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun diyor Ankara Valiliği. Amili futbol takımı biliyorsunuz 1-0 mağlup oldu, ancak hazırlık maçında Macaristan'a mağlup oldu. Ancak genel itibariyle yurt dışında basında yazılanlara bakacak olursak Türkiye'nin gençleriyle geleceğinin parlak olduğu ifade edildi. Bundan sonra biliyorsunuz bir maçımız daha var. Avusturya maçının hazırlıklarına başladı amilli futbol takımı ve Montella'dan bir rotasyon kararı olduğu bilgisi geldi. Yani Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi genç isimleri direkt sahaya sürmesi bekleniyormuş. Öyle bir bilgi paylaşıldı. Aksa Sigorta Kadınlar Kupa Voley dörtlü final organizasyonunda Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynamite'i 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Kupa Voley şampiyonu oldu Fenerbahçe Opet ve Down sendromlu futsal milli takımı da finale yükseldi sevgili dinleyiciler. Tebrik ediyoruz. Finale kadar geldikleri için de tebrik ediyoruz. Bugün bir de final maçı oynayacaklar. Brezilya ile saat 13.30'da başlayacak bu mücadele. Başarılar diliyoruz aynı zamanda. Ve geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biraz sonra Bedia Ceylan güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Saat 12'ye dek hatırlatalım. 2002 yılında Esmeray'ı kaybetmiştik. Ki Esmeray'ı biz sıklıkla Sarı Tramvay programlarımızda çalarız. Dinlersiniz, duyarsınız. Onunla veda ediyoruz bugün sizlere. Şimdilik hoşça kalın.